her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Dey 1399, Hicri Kameri 1 Cemadius Sani 1442 ve Miladi Takvim'de 15 Ocak 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabah yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İki Alem Kadınlarının Efendisi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha, Şahit 285 Helikopteri, İran Başarısı ve Amerika Şiddet ve Radikalizmle Karşı Karşıya isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Hazreti Zehra Salamullah Aleyha'nın şehadet yas merasimi rehberin katılımıyla düzenlendi. Deniz Kuvvetleri tatbikatında görülen denizaltının kimliği belirlendi. Suudi Dışişleri Bakanı İran karşıtı iddialarını tekrarladı. Uzmanlar Trump'tan İran karşıtı siyasetlerine son vermesini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin yapımı korona aşısı oldu. Amerika Ensarullah'ı terörist listeden çıkartmadı. Ve Biden Pentagon geçici başkanını atadı. Şimdi haberler.
Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Zehra selamullahi aleyha'nın şehadeti nedeniyle dün düzenlenen ilk gece töreni İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin katılımıyla İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi ofisi bilgilendirme sitesinin bildirdiğine göre söz konusu törende Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı yaptığı konuşmada sapma ve şüphelerden korunmak ve yakin makamının önemine işaretle Hazreti Zehra'nın kutsal varlığının iman ve inanç dolu olduğunu belirterek Kur'an-ı Kerim'in şerif ayetlerine göre hak yolunda kararlılık, istikrar ve dayanıklığa ulaşmak için Allah'a kulluk etmek, kibirden ve üstünlük sağlamaktan kaçınmak olduğunu söyledi. Yapılan yas merasiminde Kur'an-ı Kerim'den ayetler tilavet edildi. Ehl-i Beyt aleyhisselam için mersiyeler okundu, ağıtlar yakıldı. Hazreti Zehra selamullahi aleyha'nın şehadet törenleri İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde dün geceden itibaren başladı. Hazreti Fatıma Zehra selamullahi aleyha'yı yas törenleri her yıl binlerce Ehl-i Beyt aşıklarının katılımıyla düzenlenirken bu yıl korona salgını ve sağlık protokolleri nedeniyle halka açık olarak gerçekleşmedi. Hicri Kameri 3 Cemadius Sani 1442, Miladi Takvimle 17 Ocak 2021 Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın şehadet yıl dönümüdür. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri tatbikatında yabancı bir denizaltı görüldü ve kimliği tespit edildi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Deniz İktidarı 99 adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı, çarşamba gününden itibaren Hint Okyanusu kuzeyi ve Mekran kıyılarında Deniz Kuvvetleri'nin yüzey, denizaltı ve uçuş birimleri tarafından başladı. Ordu Halkla İlişkiler Bölümünün dün bildirdiğine göre deniz tatbikatı sırasında Hint Okyanusu kuzeyinde olan İran Deniz Kuvvetleri'ne yaklaşmaya çalışan bir adet yabancı denizaltının hareketleri zamanında denizaltı karşıtı bir helikopter tarafından rasat edildi. Habere göre yabancı denizaltı durumu fark edince tatbikat bölgesini terk etti.
Kahire'de İran çıkarlarını koruma dairesi başkanı Arap parlamentosu başkanının akılsızca sözlerine tepki göstererek İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın açık dili olmaman daha iyi olur, Arap milletinin konuşan dili ol dedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasir Kenani dün Arap Parlamentosu Başkanı Adil el-Sumi'nin Sediel Beled Uydu kanalına yaptığı açıklamasına tepki göstererek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'ne kötü konuşmakla büyük ve saygın sayılmazsın. İran hiçbir zaman Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve Yemen'de Amerika ve Siyonist rejime karşı direnişe verdiği kapsamlı desteğinden utanmamış ve IŞİD ve tekfirci terörizm ve Amerika ile Siyonist rejimin bölgedeki terörist siyasetlerine karşı mücadele yolunda dünya halkları ve birçok hükümet tarafından saygı duyulan büyük kahraman komutan Kasım Süleymani gibi birçok şehit takdim etmiştir. Kenani ayrıca İran'a iftira atmak ve terörizme destek vermek konusunda gündem saptırmanın IŞİD ve tekfirci teröristlerin suç ortaklarının durumuna yardımcı olamayacağını, zira günümüzde terörizm boyutları, düşünce kökleri ve mali destekçilerinin her zamankinden daha çok tüm dünya tarafından bilindiğini söyledi. Kahire'de İran çıkarlarını koruma dairesi başkanı sözlerinin devamında şöyle dedi. En iyisi İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın konuşan dili olmayın. Daha iyisi Arap parlamento başkanı olarak Arap halkının konuşan dili olun ki onların Amerika ve İsrail'e olan bakışı ve yargıları bellidir ve İran'a olan saygınlıkları ise çok fazla.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Moskova'da Rus mevki taşıyla düzenlenen basın toplantısında İran'a karşı boş ve temelsiz iddialarını tekrarladı. Rusya El-Yom'un bildirdiğine göre Faysal bin Farhan Ali Suud, Moskova'da Sergey Lavrov ile düzenlenen ortak basın toplantısında İran'a karşı boş iddialarını tekrarlarken, sözde Suriye krizinin çözümü çalışmalarında İran'ın taş atmasının sona ermesini istedi. Faysal bin Farhan Ali Suud'un da aralarında olan Arabistan yetkilileri uzun süreden beri Amerika ve Siyonist yetkililerin izinde İran'a karşı yalan iddialarda bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti bölgede direniş cephesinin en temel üyelerinden biri olarak Amerikan Siyonizm Suudi ekseni ve komplolarına karşı yer alıyor. Arabistan'ın Yemen'e karşı açtığı savaşta şimdiye kadar en az 16 bin Yemenlinin ölümü, on binlercesinin yaralanması ve milyonların avarı olmasına neden olmuştur.
Dünya çapından bir grup nükleer bilim uzmanı Trump'a gönderdikleri mektupta İran karşıtı siyasetlere son vermesini istediler. Muhabirimizin bildirdiğine göre silahların kontrolü alanındaki 70'in üzerinde uzman, söz konusu mektupta Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmadan çekilmesinin yenilgiye uğradığını belirterek Trump yönetiminin İran karşıtı siyasetlerin son bulmasını istediler. Söz konusu mektupta Joe Biden başkanlığında kurulacak olan bir sonraki Amerika hükümetinin önceliğinin Bercam'a dönmek olması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar ayrıca mektupta İran'da mevcut uranyum stoklarının Bercam'dan öncekinden çok daha az olduğu ve İran'ın hala bu anlaşmayı bir nevi korumaya çalıştığı belirtildi. Uzmanlara göre sorumluluklardan sapma olarak belirtilen neredeyse tüm maddeler geri döndürülebilir. Avrupa ülkelerinin Bercam nükleer anlaşmada belirlenen sorumluluklarını gerçekleştirmedeki başarısızlıkları ardından İran İslami Şura Meclisi 1 Aralık 2020 tarihinde İran halkının çıkarlarını koruma ve yaptırımları kaldırma stratejik eylem planını 9 maddede onayladı. İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin %20 zenginleştirme, düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum stokların artırılması ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun IR6 ve IR2M yeni nesil santrifüjlerden yararlanılması söz konusu eylem planının bazı maddeleridir.
Bercam nükleer anlaşmanın gerçekleşmesinde başarısız kalan Avrupalı taraflardan biri olan Britanya, nükleer anlaşmanın İran tarafından ihlal edildiğini iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Britanya hükümeti dün Tahran araştırma reaktörü yakıtı için metal uranyum üretimi için İran'ın araştırma ve genişletme faaliyetlerinin başlamasını onaylayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gizli raporuna ulaştığı iddiası ile bu çalışmanın barajın ihlali olduğunu iddia etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın berjam sorumluluklarına tamamen bağlı olduğunu vurgulamasına rağmen Amerika 8 Mayıs 2018 tarihinde resmen bu anlaşmadan çekilerek İran'a karşı eski yaptırımlara ilaveten yenilerini de uygulamaya koydu. İran İslam Cumhuriyeti bir yıl berjam nükleer anlaşmasındaki sorumluluklarına uymasına rağmen Avrupalı tarafların nükleer anlaşmadaki sorumluluklarında başarısız kalmaları dolayısıyla İran'da Mayıs 2019 tarihinden itibaren taahhütlerini 5 kademede adım adım azalttı. Avrupa ülkelerinin sorumluluklarındaki başarısızlığının devamı nedeniyle İran İslami Şura Meclisi de 1 Aralık 2020 tarihinde 9 maddede yaptırımları kaldırma ve İran halkının çıkarlarını koruma stratejik eylem planını onayladı.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin yapımı korona vaksine aşısı olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır dedi. Erdoğan ikinci doz aşı 28 gün sonra olacak. Hastane sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan aşı olanların sayısının 250 bini geçtiğini açıklayarak yaklaşık 25 ila 30 milyon doz aşı daha gelecek dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre tabloya göre son 24 saatte 170 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 23.495'e yükseldi. Toplamda 26.899.442 test yapıldı. Dün yapılan 169.847 testten 8.962 yeni vaka sayısı, 958 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2.364.801 olduğu, dün iyileşen 9.011 kişiye birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2.236.938'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının %4,5, ağır hasta sayısının ise 2.512 olduğu açıklandı. Bu arada dünden itibaren Türkiye'de Çin'den alınan CoronaVac ile genel aşılanmaya başlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu.
Türkiye'de 30 AVM bankalara devredilebilir. Pandemi ve kur etkisiyle düşen gelirler ve artan kredi borçları sektörü iflasın eşiğine getirdiği belirtiliyor. AVM'lerin kredi yükü 2018 Ekim'den bu yana döviz kurunda gerçekleşen artış nedeniyle %25'e yakın yükseldi. Pandemi döneminde düşen gelirler de dikkate alındığında birçok AVM borçlarını çeviremez duruma geldi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, pandeminin yanı sıra döviz borçlarının da sektörü zor durumda bıraktığını kaydetti. Altaş 2018 Ekim ayı öncesinde kiralamalar dolar üzerinden yapılıyordu. Her basiretli tüccar gibi biz de gelirlerimizi dolar üzerinden olduğu için dolar üzerinden borçlandık. Bu borcun miktarı yaklaşık 15 milyar dolar. Gelirlerimiz TL'ye döndü ancak borçlarımız döviz olarak kaldığı için kurda yaşanan artış nedeniyle yükümlülüğümüz her geçen süre artıyor dedi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400'lerin kontrol sürecine devam ettiğini, ikinci paket alımı için görüşmelerin ise sürdüğünü belirterek, bu konu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayan Amerika ile sorunun diyalog ile çözülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasına karşı çıkan ve bunun F-35 savaş uçağının bilgilerini alabildiğini endişesi taşıyan Amerika, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Türkiye'ye yönelik bazı yatırımları açıkladı. Sputnik'in bildirdiğine göre Amerika'nın S-400'lerin F-35'in çalışmasına sorun teşkil edeceği görüşüne katılmadığını belirten Akar, diyalog ile bu sorunların giderilebileceğini, S-400'lerin geri gönderilmesi gibi bir talebin ise sıkıntı vereceğini belirtti.
İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 49'u yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ve istihbarat şubelerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütleri MLKP, TKPML, DSİH ve PKK-YPG'ye yönelik İzmir merkezde 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34'ü Marksist-Leninist Komünist Parti, 8'i Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi, 1'i Türkiye Komünist Partisi, Marksist-Leninist ve 8'i PKK-YPG terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 51 şüphelden 49'u gözaltına alındı.
Diyarli'de Müslüman Alimler Birliği Başkanı, Amerika'nın modern keskin nişancı tüfeklerinin Diyarli'de IŞİD teröristlerine nasıl ulaştığına dair geniş çaplı araştırma yapılmasını istedi. Müslüman Alimler Birliği Başkanı Cebar El-Ma'muri, dün El-Ma'lume sitesine verdiği demeçte, son aylarda güvenlik güçleri ve Haçlı Şabi güçlerini ilaveten sivillerin birçoklarının IŞİD keskin nişancıları tarafından saldırıya uğradığını, bunun ise çok tehlikeli bir olay olarak özel ilgi gerektirdiğini, zira belirli bazı bölgelerde akan kanların keskin nişancıların saldırıları sonucu olduğunu belirtti.
Amerika, Yemen Ensarullah Hareketi'nin terörist listeden çıkartılmasına dair Birleşmiş Milletler talebini reddetti. Muhabirimizin bildirdiğine göre, dün Yemen konusunda bir araya gelen Birleşmiş Milletler Yemen temsilcisi Martin Griffiths ve diğer ülke temsilcileri, Amerika'nın Ensarullah Hareketi'ni terörist listeye alması ve bu hareketi terörist ilan etmesini kınarken, Amerika'da Birleşmiş Milletler'in söz konusu grubu terörist listeden çıkartma talebini reddetti.
Amerika'nın seçilen başkanı Joe Biden, Trump yönetiminin savunma bakan yardımcısı David Norquist'in bakanlığa vekalet etmesini istedi.
Ve son haberimiz, Kuzey Kore dün deniz altından fırlatılabilen balistik füzesini düzenlenen askeri geçitte tanıttı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz, Amerika'nın İran'ın korona ile mücadelesine engel olma çabaları başlığını taşıyor. Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilip azami baskı kampanyası çerçevesinde İran'a yönelik tek taraflı olarak tüm zamanların en ağır yaptırımlarını uygulayan Donald Trump yönetimi, korona salgını sırasında bile insanlık dışı yaklaşımına devam etti. Bu bağlamda Trump yönetimi görev süresinin son günlerinde de İran'ın korona ile mücadelesine engel olmak için yeni yaptırım kararı aldı. Amerika Hazine Bakanlığı çarşamba günü İran'da korona aşısı üreticisi Bereket Teknoloji Kurumu dahil 16 kurumu ve 2 İranlıyı yaptırım listesine aldı. Donald Trump yönetimi son 2,5 yılda, yani İran'a yönelik azami baskı kampanyası çerçevesinde tek taraflı yaptırımları gündemine aldığından bu yana İnsani mülahazalara hiç önem vermiş değildir. Bugün ise Trump yönetimi İran halkına karşı baskıyı tırmandırmak için boş çabalarının devamında korna aşısını üretimi için araştırma faaliyetleri yürüten Bereket isimli bilgi tabanlı enstitüyü yaptırım listesine aldı. Amerika'nın son yaptırım listesinde şu şirketler yer alıyor: Abadan Elektrik Santrali Şirketi, Kudüs Rezervi Vakfı, İran Biçer Döver Şirketi, İran Mobin Elektronik Şirketi, Rahber Mali İşler Müessesesi, Kudüs Rezervi Mesken Şirketi, Kudüs Rezervi Maden Şirketi, Kudüs Rezervi Geleneksel Çini Şirketi, Rezervi Borsa Danışmanlık Şirketi, Rezervi İktisadi Kurumu, Rezervi İletişim Şirketi, Rezervi Gaz ve Petrol Kalkınma Şirketi, Rezervi İdarecilik ve Yönetim Şirketi, Şahap Hodro Şirketi, Tedbir Sondaj Kalkınma Şirketi. Tahran defalarca Amerika'nın İran milletine karşı tek taraflı ve hasmane girişimlerinin korona salgını sırasında ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelere erişim imkanını ciddi şekilde sorunla karşı karşıya bıraktığını duyurmuştur. NPR televizyon kanalının muhabiri Jack Northam'ın sözlerine göre Amerika'nın yaptırımlarının İran'ın ekonomisini sıkıştırmış ve ülkenin sağlık hizmetleri sistemine zarar vermiştir. Bu konu bazı ülkeler tarafından geliştirilen korona aşısının alımı için de geçerlidir. Bunun için Tahran yerli aşı üretimi için yoğun şekilde çalışmakta ve Bereket Enstitüsü dahil 8 İranlı kuruluş korona aşısının üretimi için ciddi şekilde faaliyet göstermekte. Anlaşılan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin Amerikan ve İngiliz korona aşısını yasaklayan sarih beyanatının ardından Washington iyiden iyiye öfkelenmiş ve perişan duruma düşmüştür. Bu yasak Amerikan Pfizer firmasının ürettiği korona aşısının etkisinin sorgulanması ve zan altına bırakılması anlamına geliyor. Amerika yönetimi korona aşısı üretimi üzerinde çalışan İranlı bir firmayı yaptırım listesine almak suretiyle İran'ın yerli korona aşısının seri imalatına engel olacağını düşünüyor. İran'da korona salgını patlak verdikten sonra Tahran ve Çin, Rusya ve Venezuela dahil birçok ülke Birleşmiş Milletler'den Amerika'nın İran'ın korona ile mücadele için ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelere erişiminin kolaylaştırılması için Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmesini istedi. Washington'un Avrupalı müttefikleri bile bu çağrıyı desteklediler. Ancak Amerika tüm bu çağrıları görmezden gelerek hiçbir olumlu adım atmadığı gibi Tahran'a yönelik yaptırımlarını ağırlaştırmaya devam etti ve Trump yönetimi gider ayak korona aşısı üretimi alanında faaliyet yürüten İranlı Bereket firmasına yaptırım uygulamak suretiyle barbar yüzünü bir kez daha ortaya koymuş oldu. Amerikalı siyaset uzmanı ve Hazine Bakanlığı eski üst düzey yetkililerinden Elizabeth Rosenberg, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının Tahran'ın tıbbi malzemelere erişimini zorlaştırdığını belirtti. Evet, İran milletine yönelik ekonomik terörizm uygulayan Trump yönetimi gelinen noktada tıbbi terörizmiyle insanlık suçlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail'in Deir ez-Zor ve Bu Kemal'e saldırı amaçları konusunda. İşgal rejimi İsrail'in savaş uçakları çarşamba günü Deir ez-Zor ve Ebu Kemal'da Suriye ordusu ve müttefiklerinin üsleri ve mevzilerine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bazı hasar ve kayıplara yol açtı. Acaba Siyonist rejim Suriye yönelik saldırılarına niçin devam ediyor sorusu şimdi akıllara geliyor. Suriye krizinin patlak vermesinin ardından Siyonist rejim, Batı Asya'da yaşanan gelişmelerden güvende olması için Suriye dahil başka ülkelerin iç işlerine karışmaktan kaçındı. Ancak zaman ilerledikçe İsrail rejimi müdahaleye başladı ve giderek bu müdahaleleri tırmandı. İsrail terör örgütlerini desteklemek ve Suriye yönetimi karşısındaki faaliyetlerini devam etmek amacıyla teröristlere yardımda bulunmak için müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. İşgal rejimi Amerika'nın doğrudan desteğiyle bu politikasına devam ediyor. Son iki senede Suriye birlikleri ülke coğrafyasının yaklaşık %90'ını terör örgütlerinin işgalinden kurtarmış oldu. Ancak Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor. İsrail bu saldırılardan bazı önemli hedefler peşindedir. Bunlardan birisi Suriye yönetiminin terör örgütleri karşısında konumunu güçlendirmeye devam etmesine engel olmak ve IŞİD dahil terör örgütlerinin yeniden güç kazanması ve canlanmasına yardım etmektir. Siyonist rejim Suriye'de terörizme karşı savaşın son bulmasını kendi çıkarlarına uygun görmüyor. Bunun için savaşı sürdürmek için teröristlere moral vermeye devam ediyor. Bu bağlamda Suriye komutanlardan Tümgeneral Nezar Hızır yaptığı açıklamada, İsrail'in çarşamba günü sabah saatlerinde Deir ez-Zor ve Ebu Kemal'e düzenlediği hava saldırılarına işaretle bu saldırılardan asıl amacın Suriye'de IŞİD'i yeniden canlandırmak olduğunu, İsrail'in bu hedef için Amerika'dan destek aldığını vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada İsrail rejimi ile teröristlerinin saldırılarının eş zamanlı gerçekleşmesine dikkat çekerek bunun Suriye topraklarının bir kısmını işgal eden tüm düşman taraflar arasında tekfirci ve ekonomik terörizmini desteklemek ve sürdürmek ve de bölgede bazı bölücü projeleri güçlendirmek, gerçekleştirmek için ortak planlarının hayata geçirilmesi için koordinasyon ve mütabakat olduğunu gösterdiğini kaydetti. İsrail rejiminin Suriye saldırılarını sürdürmekten peşinde olduğu başka bir amacı da saldırıların düzenlendiği coğrafya ile ilgilidir. Tanf askeri üssü ve 55 kilometrelik bölge olarak bilinen alan Amerikan ordusunun işgali altında bulunmaktadır. Suriye birlikleri son aylarda bu bölgeleri kuşatma altına almaya ve IŞİD'in yeniden güç kazanmasına engel olmaya çalışmıştır. Terörist rejim, Deir ez-Zor ve Ebu Kemal'e yani yeni saldırılarıyla Suriye ordusu ve müttefiklerini bu bölgelerde ağır darbe vurmaya, böylece Tanf ve 55 kilometrelik alana yönelik kuşatma halkasının tamamlanmasına engel olmaya çalıştı. İsrail'in Suriye'de devam eden saldırılarından başka bir amacı da var ve o da Donald Trump'ın başkanlık dönemi son bulmadan önce İran İslam Cumhuriyeti ve Hizbullah dahil Suriye'nin müttefikleri ve Suriye'ye darbe vurmak için geriye kalan kısa fırsatı değerlendirmesidir. Ancak bu Amerika'da yeni hükümetin iktidara gelmesinden sonra saldırıların tekrarlanmayacağı anlamına gelmemekte. İsrail, Donald Trump'ın döneminin son bulması için geriye kalan bu sürede İran İslam Cumhuriyeti ve Hizbullah'ın bu rejimin saldırılarına yanıt vermeyeceğini düşünüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 26 Dey 1399, Hicri Kamer'e 1 Cemadüsani 1442 ve miladi 15 Ocak 2021 Cuma. 42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 26'de 1357'de İran'ın Müslüman milletinin İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye karşı başlattığı mücadelenin durağa ulaşmasıyla Şah tedavi görmek bahanesiyle İran'dan kaçtı. Şah Hicri Şems'e 1332'de ilk kez İran milletinin kıyamı neticesinde İran'dan kaçmıştı. Ancak 3 gün sonra yani Hicri Şems'e 28 Mart'ta tarihinde İran milleti aleyhindeki Amerikan-İngiliz ortak askeri darbesi ve onların sindirilmesinden sonra İran'a geri dönmüştü. Bu darbeden sonra Amerika'nın İran'daki sultası kolaylaştı. Şah, Amerika'nın İran'da ve bölgedeki siyasetlerinin uygulayıcısıydı. Şah, İran halkının onu yargılaması ve şahlık düzeninin çökmesini ve İslami bir düzenin kurulmasını istediği bir sırada İran topraklarından kaçtı. Şah'ın kaçması, halkın büyük coşkusu ve sevincine neden oldu ve İslam inkılabı sürecinde kader belirleyici etkisi oldu ve bu yüzden İmam Hümeyni'ye gönderdiği mesajla şunları buyurdu. Şah'ın saltanattan çekilmeden gitmesi mevcut durumu değiştirmez. Pehlevi rejimi topyekun ortadan kalkmalı. Kırk beş yıl önce bugün Hicri Şems'e 26'de 1354'te önde gelen hatip ve vaiz Ayetullah Ali Muhaddiszade Kumi vefat etti. Önde gelen alim ve muhaddis olan Haşey Abbas Kumi'nin evladı Ayetullah Ali Muhaddiszade Kumi Hicri Şems'e 1298'de bilim ehli ve takvalı bir ailede dünyaya geldi. Çeşitli dini ilimlerde özellikle de edebiyat bilim dalında Meşhed kentinde eğitim gören Ayetullah Kumi babasıyla birlikte Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti. Ayetullah Kumi Hicri Şems'e 1320'de Kutsal Kum kentine gitti ve orada kendi döneminin önde gelen alimlerinden özellikle Ayetullah Şeyh Ebul Hasan Meşkeni ve Seyyid Sadreddin Cezayiri'den dini dersler aldı. Ancak babasının tavsiyesi üzerine daha çok hadis bilimi alanında yoğun çaba harcadı. Ayetullah Kumi Hicri Şems'i 15 Şubat 1342 kıyamında rahmetli İmam Hümeyni ile birlikte ve aynı çizgide hareket ederek despot şah rejimine karşı kıyama katıldı ve 50 alimle birlikte tutuklanarak hapse girdi. Bu önde gelen alimin kaleme aldığı eserleri arasında 4 ciltlik İmam Sadık Aleyhisselam adlı kitaba değinebiliriz. Yirmi yıl önce bugün 15 Ocak 2001'de web sitesinde Wikipedia adıyla bilinen Özgür Ansiklopedisi çalışmalarına başladı. Bu ansiklopedinin ortaya çıkmasındaki asıl hedef halkın bilgi edinmesi ve bilinçlenmesidir. Öyle ki herkes bu ansiklopedide her türlü düzeltme ve yazı gönderme imkanına sahiptir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Erdoğan, 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız.
Star.
Bilim insanları uyardı. Covid-19'dan daha tehlikeli. Kitlesel yok oluşun korkunç geleceği.
Ve yeni mesaj.
Çin aşısında kafalar iyice karıştı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kahveci 13 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde bütçe delik, döviz açık, işçi işsiz başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülkemiz ekonomisi de tam bir sarmalığa girmiş durumda. Bir tarafta döviz ihtiyacının doğurduğu faiz ve döviz sarmalığı, diğer yanda bütçe açığının doğurmak üzere olduğu bütçe açığı ve borç sarmalı. Son 4 yılda bütçemiz 440 milyar liranın üzerinde nakit açığı vermiş. 2016 yılı başında 685 milyar lira olan merkezi yönetim borç stoku artık Kasım 2020'de 1 trilyon 872 milyar liraya ulaştı. Ama artışın 2020 yılında yığınlaştığını da ifade edelim. 2020 başında 1 trilyon 336 milyar lira olan kamu borcu yıl bitmeden 1 trilyon 872 milyar liraya yükseldi bile diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sadece bu yılın 11 ayında kamu borç stokundaki artış 543 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 2016 başındaki borç stokunun %80'ine karşılık geliyor. Delice bir borçlanma ihtiyacı ve delice bir borç artışı yaşanıyor. Bugün bütçeden yapılan faiz gideri borç oranına göre daha az kalmakta. Lakin unutmayın ki önce borç artıyor, ardından faiz yükü biniyor. 2015 yılında 50 milyar lira olan faiz giderinin bugün 121 milyar liraya çıkmış olması bizi şaşırtmasın. Asıl faiz gideri sonraki yıllarda karşımıza çıkacaktır. Devlet bütçemiz borç sarmalına girdi de cari işlemlerimiz döviz sarmalına mı girmedi? Bu yılın ilk 11 ayında 38.5 milyar dolar rezervlerden erittik ama yabancı sermaye çıkışı ile beraber sattığımız döviz 130 milyar dolara geldi. Kasada tabiri caiz ise 40 sent kalmadı. Kasada gözüken tüm döviz emanet veya başkalarının hatta o emanet ve başkalarının dövizleri çıktığında kasa 50 milyar dolar açık veriyor. Acilen döviz bulmalıyız. Hem de çok acil. İyi ama nasıl? İşte onu da yüksek faiz vererek yapıyoruz. Ülke kaynaklarını faizcilere peşkeş çekerek faturayı millete ödetiyoruz. Ya yüksek faiz verip döviz bulacağız ya da döviz bulacağız. Başka yol yok. Çalışarak, üreterek, yatırım yapılarak döviz bulma imkanımız yok. Geçmiş yıllarda ülkemize gelen dövizleri betona gömerken hiç düşünmedik bu günleri. Artık ekonomimiz tam bir döviz faiz sarmalına girmiş durumda. Bir tarafta bütçe açığı ve faiz sarmalı yaşanırken diğer tarafta da döviz açığı, faiz sarmalı yaşanıyor. Ama bütün bu cenderede asıl sarmal işsizlikte yaşanıyor. Yatırım ortamı ülkemizde 2015 yılından beri çalışmıyor. Yerli, milli, beka vesaire söylemler seçmeni cezbediyor olabilir ama bilinmelidir ki bu söylemler yatırımcılar da tam tersine yatırımdan iteliyor. Ülkemize seçmen ve seçim uğruna dış politikada girdiğimiz gergit sarmalları bizi adeta baş döndürücü bir arenaya çevirdi.
Kazım Güleç 113 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Millet İttifakı Devam ve Dikkat başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Görünen o ki Bahçeli Perinçek destekli saray iktidarının hukuksuz, dayatmacı, keyfi ve müsrif politikaları arkasındaki halk desteğini eridikçe ve alternatif olarak ortaya çıkan Millet İttifakı yeni katılımlarla genişleyen bir demokrasi ittifakına dönüştükçe bu gidişatı durdurup tersini çevirmeyi hedefleyen atraksiyonlar artacak. Evvelce birbirlerine demediklerini bırakmamış olan Erdoğan'la Bahçeli'yi Perinçek takviyeli bir kader ortaklığında buluşturup adeta kanka yapan derin planla kurulmuş tezgahı bozdurmamak için alarma geçirdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yine öncesinde Erdoğan ve AK Parti'ye en ağır eleştirileri yapmış isimlerden Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu örneklerinde olduğu gibi o lafların sahiplerine hepsini yutturup her birini iktidarın sadık neferlerine dönüştürme ameliyeleri yeni hedefler üzerinden bir kez daha devreye girecek gibi görünüyor. Kimine koltuk ve makam vererek, kimine başka türden cazip vaat ve rüşvetlerle, kimine hamiyet damarına hitap ederek, kimini baskıyla, tehdit ederek, korkutup, yıldırarak. Yine bu gibi taktikleri kullanmak suretiyle partilerin ve camiaların içine fitne sokarak, zayıf halka ve boşlukları kullanıp, mensuplarını birbirine düşürerek, iç kavgalarla meşgul edip, iktidarın hukuksuz ve keyfi uygulamaları karşısındaki duruşlarını zaafa uğratarak, İstibdat rejimlerinin kendi bekarlarını sürdürmek adına hep uygulaya geldikleri klasik taktik ve numaralar. Karşıdaki güçler kendi içlerinde birbirine düşsün ki istibdat aradan sıyrılıp kendi saltanatını devam ettirebilsin. Hali hazırda bu taktikler Millet İttifakı'nda bir araya gelen ve bu ittifaka dahil olmaları beklenen partiler ile demokrasi, hukuk ve adalet adına bu ittifakı destekleyen kesimlere karşı yoğun şekilde uygulanıyor ve önümüzdeki süreçte bu yoğunluk daha da artacak gibi. CHP, İyi Parti, HDP, DP, Saadet Partisi ve yeni kurulan partiler üzerinden yürütülmekte olan operasyonlar bunu göstermekte. Bir taraftan yargı baskıcı iktidar siyasetinin sopası olarak kullanılmaya devam edilirken, diğer taraftan bu ittifakı bölüp parçalamak ve zaafa uğratmak için zayıf görülen halkalara çengel atılmak isteniyor. Bunlara karşı verilmesi gereken cevap, provokasyonları boşa çıkarmak, iktidara koz verecek hatalardan sakınmak, safları sıklaştırıp ittifakı muhkemleştirmek ve ülkeyi düze çıkaracak ortak projelerde yoğunlaşmak olmalı.
Orhan Uğurlu 13 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde Devlet Bahçeli'ye çok ağır eleştiriler başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güncel konulardaki açıklamalarına "Sahi 17-25 Aralık sizce nedir Sayın Devlet Bahçeli?" diyerek çok sert tepki gösterdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Heyetiyle Yeni Çağ'ı ziyaret eden Özdağ'ın eleştirileri aynen şöyle. Sayın Devlet Bahçeli taşıdığı tumturaklı sıfatların ağırlığı ve temsil ettiği mümtaz tabanı sayesinde ne söylediği ilgi çekenlerden biridir. Kendisine karşı muhataplık bu veçeyle olup sözlerinin ne mana içerdiğinin zaman ve mekana göre değişmesi ise de ayrı bir muammadır. Zat-ı Alileri 2013 yılı Haziran ayında tırmanan Gezi Parkı şiddeti, 2014 yılında gerçekleşen 6-8 Ekim olayları, 2015 yılının ikinci yarısına itibaren yeşeren Hendek terörü, 15 Temmuz 2016'da vuku bulan FETÖ işgal denemesi ülkemizin mahvi için kurgulanan iç ve dış düşman sandılarıdır diyerek tarihi gerçeklere bir atıf yapmış. Merakımızı mucib kılan ise mesele 17-25 Aralık olayları hakkında niçin tek bir söz dahi sarf etmediğidir. Zira o günlerde çalışma odasındaki saati 17-25'e sabitleyip o haftayı yolsuzluk haftası bile ilan etmişti. Hatta hesap sormaya yeminler etmiş, bugün hain ilan ettiği Can Dündar ile aynı saatin önünde röportaj bile yapmıştı. Uygun gördüklerini terör destekçisi ilan ederken dün ağza alınmayacak sözlerle itham edip suçladığı AK Parti ve Genel Başkan'ın koltuğuna sığınınca söylenenler unutuluyor mu? Mesela bundan dolayı mı ki daha düne kadar FETÖ'cü ve gayrimilli itham ettikleri İyi Parti'ye eve dönün çağrısı yapmaktadırlar? Sayın Bahçeli o gün söylediklerini mi unuttu yoksa? ya da dün söyledikleriniz mi doğru değildi, bugün söyledikleriniz mi doğru değil? Bugün 2014 yılında gerçekleşen 6-8 Ekim olayları 2015 yılının ikinci yarısına itibaren yeşeren hendek terörü diye sıraladığı olaylar esnasında Sayın Ahmet Davutoğlu hükümet kurma teklifi götürdüğünde Sayın Davutoğlu'na HDP ile kurun, CHP ile kurun diyerek güya olağanüstü bir devlet adamı profili çizmişti zat-ı alileri. Bugün de HDP kapatılsın diyerek ne yapmak, nereye varmak istemektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İki alem kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha.
Muhterem dinleyiciler, Resulullah'ın muhterem kızı Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanın şahadeti durumunu idrak ediyoruz.
Bu elim olayı nedeniyle hazırladığımız sohbetimizde Hazreti Zehra'nın şanında Kur'an-ı Kerim'de nazil olan ayetleri, ayrıca o hazretin sahip olduğu bazı lakap ve sıfatları ele alarak Hazreti Fatıma'nın bereketli vücudundan az da olsa yararlanmayı ve o hazretten yardım alarak sahip olduğu kemalat ve sıfatları kendimizde tecelli etmeye çalışmayı umut ediyoruz.
Hazreti Sıddıka-i Kübra'nın şanı, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi ve değerli eşi Hazreti Emir el-Mümin'in Hazreti Ali aleyhisselam ve mutahhar çocukları hakkında ayetler indirecek kadar yüce ve büyüktür. Allah Teala Kevser suresini Hazreti Zehra'nın şu anında nazil ederken, halis fedakarlığını İnsan suresinde de gözler önüne seriyor. Kadir suresinde ise tüm insanların o hazretin menzilet ve şanını anlamaktan aciz olduğunu açıklarken, mutahhar oluşunu da tathir ayetinde övüyor. İrfan ve maneviyatının zirvesini de mübahele ayetinde resmediyor. O hazretin mukaddes vücudunu da Mişkat ayetinde hidayet yolunu sevenlerin yoluna aydınlık ilan ediyor. Mutahhar sülalesini Şecere-i Tayyibe ayetinde tıpkı mutahhar bir ağaç olarak tanıtıyor. O hazretin mübarek adının ve ehli beytinin insanların kurtuluşuna vesile olduğunu Tezvic ayetindeki iki deniz, Hazreti Zehra ve İmam Ali aleyhisselam ilahi ilim ve marifet okyanusu ve evlatlarının da okyanusun inci ve mercanları olarak tanıtıyor ve Meveddet ayetinde ise Nebi-i Ekrem'in muazzam risaletine mükafatının bu masumları sevmek olduğunu ilan ediyor.
Thank you. Bugünkü sohbetimizde Rahman suresinin 19 ila 22. ayetlerinin yorumunu ve İslami doğru rivayetleri ele alırken, bizzat Kur'an-ı Kerim'inde belirttiği gibi Ehl-i Beyt'in engin fazilet ve marifet denizini açıklamaya çalışacağız.
Yüce Allah Rahman suresinin 19 ila 22. ayetinde şöyle buyuruyor. Suyu acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Fakat aralarında bir berzah var. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlaya bilirsiniz? Her ikisinden de inci ve mercan çıkar. Sa'd bin Cübeyr İbni Abbas'tan nakden şöyle anlatıyor. Birbiriyle temaslı olan iki deniz, Ali aleyhisselam ve Fatıma salamullahi aleyhadır. İki deniz arasında var olan berzah ve birinin diğerine üstünlük sağlayamamaları ise bu iki büyük insanın arasındaki daimi ve bitmez sevgisidir. Ve iki denizden çıkan inci ve mercan ise Hasan aleyhisselam ve Hüseyin aleyhisselamdır. İbn Abbas'tan başka bir hadiste ise iki deniz arasındaki berzah hakkında şöyle anlatılıyor. Bu iki büyük insan arasında öyle sevgi ve dostluk var ki her türlü kin ve dargınlığı uzaklaştırır.
Evet, Hazreti Zehra salamullah aleyha ve kıymetli eşi arasındaki engin sevgi okyanusu sonsuzdur. Ve sahip oldukları marifet ve fazilet ise uçsuz bucaksızdır. Bu ayetler Ehl-i Beyt'in olağanüstü fazilet ve yüceliğini delalet ediyor. Yüce Allah onları bereket ve ilim.
بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدون کو السلام علیکم دا تهران دے دا ایران دا اسلامی